Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Ahmet bin Hanbel'in, Allah ondan razı olsun, Müsned isimli hadis kitabını okumaya devam ediyoruz Rabbimizin izniyle ve Allahu Teala'ya hamd ederek. Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği hadis-i şeriflerle birlikteyiz. 7586. hadis-i şerif. Ebu Hureyre, Allah razı olsun ondan, bize şöyle aktardı. İki adam birbirlerine sövdüler. Bu iki adamdan biri Müslümanlardan, biri de Yahudilerden idi. Müslüman, Muhammed'i bütün insanlardan üstün kılan Allah hakkı için deyince, Yahudi de Musa'yı bütün insanlardan üstün kılan Allah hakkı için dedi. Bunun üzerine Müslüman kızarak Yahudi'nin gözüne yüzüne bir yumruk vurdu. Yahudi geldi, Resulullah'a durumu anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman'ı çağırıp durumu sordu. O da niçin vurduğunu itiraf etti. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Beni Musa'dan üstün tutmayın. Çünkü bütün insanlar ölü iken ilk dirilen ben olurum. Bir de bakarım ki Musa arşın kenarından tutmuş. Artık ölenler arasındaydı da benden önce mi dirildi? Yoksa Allah'ın istisna ettiklerinden miydi bilmiyorum. Çünkü kıyametin kopuş anında Allahu Teala'nın istisna ettikleri de var. Onlardan mıydı yoksa benimle birlikte hemen o da mı dirildi ya da benden önce mi dirildi bilmiyorum diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin tevazusuyla karşı karşıyayız. Peygamberleriyle yarıştırılmayı sevmiyor. Kimsenin Yunus'tan benim daha üstün olduğumu söylemesi uygun değil demişti daha evvel okuduğumuz bir hadis-i şerifte de. Yunus aleyhisselam gibi olma demişti Allahu Teala Kalem suresinde. Yunus peygamberin, balık sahibinin hani sabırsızlığından ötürü balığın karnında tövbeye kadar varan o yolu için. Bununla beraber tövbede bize en muhteşem örnek Yunus aleyhisselatü vesselam'dır. Allah Resulü Muhammed Aleyhisselam da peygamberlerle bu şekilde kıyaslanmasını istemiyor. Konu senin peygamberin, benim peygamberim, işte bizimki seninkini döver mantığıyla bir hayat yaşamak değildir. Bizler peygamber aleyhisselamların hepsine iman ederiz, aralarında bir fark görmeyiz. Hepsi Allah'tan aldıkları mesajları kullara aktaran kimselerdir ve bu manasıyla da Allah-u Teala'nın seçkin kullarıdır. Ama Rabbimiz peygamberler içerisinde kimilerine daha farklı roller vermiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ise umarız ki makam Mahmud'u lütfedecektir. Bundan dolayı da o peygamberlerin en üstünüdür deriz. Bu da diğer bilgilere dayalı olarak. Ama bununla bir yarışın içine de girmiyoruz. Biz kulluğun derdindeyiz. Yarışın, sloganın peşinde değiliz. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 7590. rivayetle karşı karşıyayız. Ebu Hureyre şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme en faziletli amel hangisidir diye sorulunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a ve Resulüne imandır buyurdu. Sonra hangisi diye sorulunca Allah yolunda cihattır buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peki sonra hangisi diye sorulunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabul görmüş bir hac buyurdu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu tür sorulara bazen sorana göre, soranın ihtiyacına göre cevap veriyor ya da ümmetin Muhammed'den o gün orada bulunanların anlayacağı bir bilgi söylemekte. Kur'an'da da buna rastlıyoruz. Mesela müminleri anlatan, müminlerin özelliklerini anlatan ayetler var Kur'an'da. İşte Elif Lam Mim diye başlayan Bakara suresinin hemen başında Allah-u Teala müttakileri anlatırken bir beş özellik söylüyor. Ali İmran suresinde Müslümanları anlatırken başka bir özellik söylüyor. İşte onlar öfkelerini yutarlar, affederler diye onları başka tanıtıyor. Rahman suresinde müminleri anlatırken kullandığı kelimelerle Furkan suresinde Rahman'ın kullarını anlatırken Rabbimiz başka ifadeler ya da başka özelliklerini ön plana çıkartıyor. Bunların tamamı doğrudur. Her bir anlatım bizim bir yönümüzü ya da o ibadetlerin bir yönünü ortaya çıkartır, önemini vurgular. Burada da üç ibadet var. Birincisi iman. En faziletli amel imanımızdır. Çünkü iman olmadan zaten hiçbir amel değer kazanmaz. Tercihlerimiz, hayat tercihlerimiz, sevgilerimiz ve korkularımızı Allah belirleyecek demektir iman. Kişi la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dediğinde benim hayatımda bundan sonra tercihler Allah tarafından yapılır ve ben bu tercihleri Peygamberi Muhammed Aleyhisselam vesilesiyle öğrenirim demektedir sanki. Bu bir yol ayrımıdır. Ne taraftan gideceğimize karar vermektir ve bundan dolayı iman bütün amellerimizi değerlendiren en değerli hamlemizdir. Bunun sonrasında başka hadis-i şeriflerde vaktinde kılınan namaz deniliyor. Ama burada Allah Resulüne sorulan soruya belki soran açısından bir cevap Allah yolunda cihattır buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani demek ki namaz var, zekat var, kullar bunu işledi. Artık imanla birlikte bu çizgileri aştılar. Bir bölüm geldi ki fedakar olmamız gerekecek. İşte o bölümde Allah yolunda cihat, cehdü gayret etmektir. Müslümanın malıyla, Müslümanın canıyla kendini Allah yoluna adamasıdır cihat. Öte yandan üçüncü noktada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ibadetler içerisinde haccı, kabul görmüş bir haccı, Allah-u Teala'nın tamam dediği bir haccı ön plana koyuyor. Hac da cihat gibi mal ve bedenimizle yani bütün varlığımızla ortaya koyduğumuz bir tavırdır. İşte bunları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söyledi, önümüze koydu. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 7591. hadis-i şerif Ebu Hureyre radıyallahu anh bize aktarıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey Müslüman kadınlar! Bir koyun paçası olsa dahi komşunuza vereceğiniz şeyi küçümsemeyin. Bir koyun paçası dahi olsa komşunuza vereceğiniz şeyi küçümsemeyin. Belki hadis-i şerifin şu manası da doğru olabilir. Komşunuzdan gelen bir koyun paçası da olsa onu da küçümsemeyin. Bunu nereden çıkarttım? Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle diyor. Beni bir paça yemeye, bir koyun paçası yemeye davet etseler giderdim. Bana bir paça hediye edilse kabul ederdim diyor. Müslümanların da böyle bir tevazu içinde olmasını istiyor. Hem nimeti beğeneceğiz hem de nimeti bize aktaran kişinin bu yaptığı ikramı beğeneceğiz. Küçümsemeyeceğiz. İkram eden de küçümsemeyecek. Allah korusun. Evine misafir olduğumuz kişi önümüze koyduklarını küçümsemeyecek. Evine misafir olan bizler o kardeşimizin bize ikramını küçümsemeyeceğiz. Bununla beraber gücü yeten, gücü yettiği gibi güzel davranışta bulunmalıdır. Varlığı olan ikramını en güzeliyle yapmaya çalışmalıdır. Ama gösterişe girmeden, diğer Müslümanı ezmeden, yaptığı hareketle karşıdaki cevap veremeyecek bir durumda sen onu ezersen, onun gönlünü ezersen, o Müslümanın haysiyeti, şerefi iki paralık olmayacak. İkram edeceğim derken insafsızlık etmeyelim, ezmeyelim. Bunu anlayalım bir de. Fakat Müslümanlar, Müslüman hanımlar özellikle Peygamberimiz o gün yani hem annelerimize ve hem de annelerimizi örnek kabul etmiş Medine Müslüman hanımlarına ve şu anda sadece örnek olarak onları görmemiz gereken bir zamanda yaşayan Müslüman hanımların tamamına. Cümle uzun oldu. Yani Medine Müslümanları, Ensar'ın hanımları, Muhacir'in hanımlarının örnek aldıkları Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın eşleri ve kızları. Ve biz de şu anda bizim eşlerimiz, bizim kızlarımız, bizim annelerimiz ve diğer tüm hanımlar, Müslüman hanımlar kime bakacaklar? Örnek olarak o ilk neslin hanımlarına bakacaklar. Efendimiz dolayısıyla o Müslüman hanımlara seslenirken bugün bize, bizim hanımlarımıza sesleniyor, bizim kadınlarımıza sesleniyor. Bir koyun paçası olsa dahi komşunuza vereceğiniz şeyi küçümsemeyin. Yani verin, ikram edin, eli açık olun. İnsanlar evvelden birbirlerinin kapısını çalıp birbirlerinden tuz isterlerdi, birbirlerinden yağ şeker isterlerdi. Böylece bu ayıp da olmayan bir konuydu. Ancak evlerimize kapandıktan sonra, birbirlerimize iletişimi kestikten sonra ikram, izzetler ancak böyle belirli saatlerde, çok ayarlanmış vakitlerde olabilecek duruma geldi. Telefonlar yapacağız, randevular alacağız, gelebilir miyim, gidebilir miyim diyeceğiz. Çat kapı gelmeler kalmadı. Komşuluk da Allah korusun bu noktada tükeniyor. Modern zamanlarda konut yapılanmaları da belki bunu getirdi. Çünkü içinde yaşadığımız dünyanın sahipleri Müslümanca bir düşüncenin sahipleri değil. Her alanda hakim olanlar onlar. Bununla beraber biz Müslümanlar mahkum olduğumuz bu hayatın içerisinde de Müslümanız. Ve bundan vazgeçemeyiz. Benim hayatımdaki tüm rolleri Allah ve Resulü belirler. Mevcut fiziksel ortamın sıkıştırdığı ben, her şeye rağmen Rabbimin istediği bir kulluğu gerçekleştireceğim. Bu ikram da kulluktur. Geleni reddetmediğim gibi götürmeye de çalışacağım. İkram edilen de, ikram eden de bu konuda şeref sahibidir Allah'ın izniyle. Ahmet bin Hanbel'in müsnedi 7592. hadis-i şerif. Ebu Hureyre'nin rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allahu Teala her gecenin üçte biri kalınca dünya semasına iner, dünya göğüne iner ve kim bana dua eder? Duasını kabul edeyim. Kim benden ister? İstediğini vereyim. Kim benden bağışlanma diler? Bağışlayayım buyurur. Bu durum tan ağarıncaya kadar devam eder. Bu yüzden sahabe-i kiram gecenin sonunda namaz kılmayı gecenin başlangıcında namaz kılmaktan daha üstün görürlerdi. Bu son cümle bilmiyorum Ebu Hüreyre'ye mi yoksa hadisi rivayet eden tabiinden bir zata mı ait? Ebu Hüreyre en başta hadis-i şerifin ilk bölümünü bize aktardı. Bunu daha evvel de okumuş olabiliriz ama gönlümüze çok hoş gelen bir ifade bu. Allahu Teala dünya semasına iniyor. Bu iniş ne şekildedir, nasıldır? Bunu düşünmeyeceğiz. Allahu Teala dualarımızı kabul etmeye, bize rahmet, merhamet etmeye, bize lütuflarda bulunmaya yakın bir halde özellikle. Aslında hayatın tamamında bu böyledir. Kur'an'dan öğrendiğimiz bilgilere göre bize şah damarımızdan daha yakındır. Kişiyle kalbi arasına girer Allahu Teala. Her nerede olursak olalım Allah bizimle birliktedir. Müslüman ihsan sahibidir. Allah'ı görüyormuşçasına ibadet eder çünkü o beni görmektedir. Bu bilgiler tamam. Bununla beraber seher vakitleri Allahu Teala'nın daha da kullarına özen gösterdiği vakit, yani o vakitlere biz de özen göstereceğiz diye anlayacağız. O vakitlerde yalvarıyoruz, onu da istiyoruz. Çünkü Allah diyor ki kim bana dua eder, duasını kabul edeyim. Kim benden ister, isteklerini, istediklerini ona vereyim. Kim benden bağışlanma diler, ben onu affedeyim. Müslüman bu vakti kollayacak ve sahabe-i kiram da gecenin herhangi bir zamanında teheccüdü, gece namazlarını kılmakta serbestler. Ama onlar daha çok seher vakitlerini değerlendirmeyi tercih ediyorlarmış. Bize de örnek onlardır. Gücümüzün yettiği kadar, becerebildiğimiz kadar, her gün olmasa ama bazı günler, hiç olmazsa kalkıp kendimiz için ama çoluk çocuğumuz için ama diğer Müslüman kardeşlerimiz için, birbirimiz için duada bulunalım. Allah-u Teala öncelikle ahiret dertlerinden bizi muhafaza buyursun. İsteklerimizin en önüne bunu koymamız gerekiyor. Cehennem ateşinden Allah'a sığınacağız. Mahşerin sıkıntılarından Allah'a sığınacağız. Cennete gidememekten Allah'a sığınıyoruz. Kabirden ve kabirin sıkıntılarından Allah-u Teala'ya sığınıyoruz. Hayatın ve ölümün tüm dertlerinden Allah'a sığınıyoruz. Sonra dünyadaki dertlerimizden de Allah için yardım istiyoruz Allah-u Teala'dan. Bu istek sıralamasıyla kendime, eşime, ama çocuklarımıza, ama ana babamıza ve çevremizdeki tüm Müslümanlara, uzak yakın tüm dünya Müslümanlarına, geçmiştekilere ve hepsine, mevcutlara dua edeceğiz, istiğfarda bulunacağız. Allah'ım bağışla onları diyeceğiz. Kur'an'dan bizi bu şekilde donatıyor bu dualarla. Ahmet bin Hanbel'in müsnedi 7593. hadis-i şerif. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu diyor Ebu Hureyre radıyallahu anh. Kim bir cenaze namazını kılar ve arkasından gitmezse cenaze gözden kayboluncaya kadar ayakta kalsın. Arkasından giden kimse de cenaze yere konulmadan oturmasın. Bize ölümle ilgili bir hürmeti öğretiyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Dolayısıyla yanımızdan bir cenaze geçtiğinde içindeki kişi kafir bile olsa ayağa kalkılması en azından ölüye hürmet adına ya da ölüm olayına bir hürmet adına vardır deniliyor. Müslümanların cenaze namazına katılmamız bizim için büyük sevaplar taşımakta. Dolayısıyla bir Müslüman cenaze namazını kılar ve eğer cenazeye katılamayacak, yani onun defnedilmesine katılamayacaksa bekleyecek, cenaze kayboluncaya kadar gözden. Ama eğer arkasından gider cenazenin o bölümüne de katılırsa cenaze yere konulmadan oturmasın diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle bir edebi bize öğretiyor. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okumaya devam ediyorum. 7599. hadis-i şerif. Ebu Hureyre radıyallahu anh bize aktarıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah aksıranı yani hapşıranı sever ve esneyenden hoşlanmaz. Eğer kişi ha ha diye böyle esnerse ağzını aça aça, işte o şeytandır. O kimsenin içinden gülmektedir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle söyledi. İnsanlar bazen ya ne alaka var? İşte hapşırmak da esnemek de insani bir durumdur. Bunun ne alakası var filan diye söz söyleyebilirler. Bizim insanlığımızda biz iman edenler, kitap ve sünnet bilgisiyle hareket edenler biliyoruz ki biyolojik yapımızla ruh yapımız birbiriyle bağlantılıdır. Ruhumuzda oluşanlar bizim vücut yapımızı da bedenimizi de ilgilendirmektedir. Yani bedenime batan bir diken nasıl bütün diğer azalarımı, organlarımı etkiliyorsa ruhuma batan bir acı da bazen bedenimi acıtmıyor mu? Yani sıkıntılar vücudumuza alerji haline de gelebiliyor, renk değişikliği haline de gelebiliyor, midede kasılma, kalpte bunalma oluşturmuyor. Beden ve ruh arasında ciddi bir iletişim var. Çünkü birbirine ayrılmaz, ayrılırsa ölüm var. Dolayısıyla kişi Rahman'la birlikte olan, rahmetiyle birlikte olan, kitap sünnet bilgisiyle olmaya çabalayan insan hastalık dışında eğer hapşırıyorsa bu hapşırma Allah-u Teala'nın sevdiği bir durumdur ve kul buna hamd eder. Yani çünkü Peygamber Efendimiz'den öğrendiğimiz sünnet budur. Hapşırma sonrasında hamd ediyoruz, elhamdülillah diyoruz. Sonra Müslümanlar da bize yerhamükallah diyorlar. Allah sana merhamet etsin, size merhamet etsin diyorlar. Biz de onlara cevap veriyoruz. Yehdikumullah ve yuslih baalekum gibi dualarımız var hadislerden. Esnerken ise şeytan bir gaflet, bir sıkıntı getirdiyse işte uyku da olabilir bu. Esneme noktasında da ağzımızı açarak böyle esnemeyi engellemez bir tarzda durmuyoruz. Esnemeyi durdurmaya çalışıyor ve ağzımızı da elimizle kapatmaya gayret ediyoruz. İşin edebi bu. Şeytan müdahale etmesin diye. İman budur. İnancımız budur. Peygamberimize gelen hikmet, bilgi budur. Değilse şeytan gülüyor. Yani bir gaflet, bir sıkıntı. Yani tokluktandır ya da insanın üzerindeki şeytani baskıdandır. Uğraştığı şeylerin oluşturduğu yoğunluktur. Boş şeylerle uğraşmıştır. Elindeki işte telefona bakmış, karşısındaki ekrana bakmış, gözü kulağı başka yerlerde dolmuş ve bu da onda bir esneme oluşturmuştur. Mide boş, kalp boş, kafa boş bir halde olabiliriz. Şeytanın bu müdahalelerini engellememiz, bir euzü billahi mineşşeytanirracim çekmemiz, toparlanmamız, gafletten sıyrılmamız gerekeceğini anlayacağız inşallah. Uykudan bahsettik. Uykudan uyanmayla ya da gafletten bahsettik. Gafletten uyanmayla alakalı bir bilgi var yine Peygamber Efendimiz'den. 7600 numaralı hadis-i şerif Ebu Hureyre radıyallahu anh bize aktarıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden biri uykudan uyanınca elini 3 defa yıkamadan kaba sokmasın. Çünkü kişi elinin geceyi nerede geçirdiğini bilemez diyor Peygamber Efendimiz. Bugünkü dünyamda benim yaşadığım hayat içerisinde ki siz de beni dinleyen kardeşlerim de aynı durumdasınız. Çeşmelerimiz, kurnalarımız var. Dolayısıyla kaptan yıkanmakla ilgili bilgiden uzak durumdayız şu anda ama o günlerde su belli bir kapta, o kabın içine el soktuğumuzda bütün kap kirlenme durumu olacak. Kişi geceleyin nerede elini gizledi, durdurdu bilmiyor. Yani bunu açıkça söylemek gerekirse vücudumuzun hangi bölgesine değdi, neler buldu bilmeyiz. Çünkü biz bize ait değiliz uyurken, başka bir yerdeyiz sanki. İnsan yarı bir ölüm yaşamaktadır. Bu bakımdan Peygamberimizin nasihatini tutuyor. Önce 3 defa elimizi güzelce yıkıyoruz. Sonra değeceğimiz su kabına elimizi batırabiliyor, oradan abdest alabiliyor, yıkanabiliyoruz. 7604. hadis-i şerif Ahmet bin Hanbel'in müsnedi Ebu Hureyre radıyallahu anh bize rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Köpek birinizin kabına ağzını soktuğu zaman o kabı 7 defa yıkasın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bize bu dini ulaştırdı. Bu din sadece Kur'an'daki ayetlerden oluşmuyor. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın davranışları, sözleri ve onayladıklarıyla da ilgili bir bilgiye ihtiyacımız var. Çünkü nasıl yaşayacağımızı bize Allah'ın Resulü öğretiyor. O gün sahabe-i kirama öğrettiği gibi bugün de öğrenmeye biz devam ediyoruz. Pisin temizin ne olduğunu Allah karar verir. Allah müminler için temiz dedi. Müşrikler için necis ifadesini kullandı. Ve kir noktasında da hadesten taharet, necasetten taharet filan diye namazla ilgili sayıp döküyoruz ya. Namaza engel olan, kulluğa engel olan pislik nelerdir? Yani toz, toprak, kireç bunlar engel midir? Hayır. Bunlarla namaz kılabiliriz. Üstümüz başımız toz içinde olsa da tarlada çalışan bir insan rahatlıkla namaz kılabilir. Ama elbisesi tertemiz gibi görünen bir adam, hani ütülü pantolonlar, ceketler, gömlekler giysin. Ama eğer orada idrar lekesi varsa, meni lekesi varsa, böyle bir şey değdiyse bu adamın elbisesi, bu kadının elbisesinde kir var demektir. Çünkü İslam'a göre kir budur, diğerleri değildir. Şimdi necisi, kiri ve temizi Allah ayarlıyorsa burada da köpeğin salyasıyla alakalı Peygamber Efendimiz'in bilgisini biz değerlendirmek zorundayız. Kayıt altına almak durumundayız. Yahu veterinere götürdüm, kulağını böyle küpeledik, çok güzel ilaçlarını verdik filan, artık bu tertemiz bir köpektir deme imkanımız yok. Batı dünyası bize ne öğretirse öğretsin. Onlar kendi evlerinde, kendi hayatlarında böylesi bir şeyi tercih edebilirler. Bu onların bilgisidir, onların imanıdır, onların hayatlarıdır. Bizim bugün Müslümanlar olarak işte bilimsel veriler filan diye Allah'ın karıştırılmadığı, ahiret gününün hiç soruşturulmadığı, peygamber bilgisinin kenara konulduğu bir dünyadan bilgilenmemiz bizi başkalaştırıyor. Dizilerinde, filmlerinde, reklamlarında işte köpekleriyle bir hayat yaşayanları görüyoruz. Ağır ağır içinde yaşadığımız dünyaya da bu giriyor. Oysa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle dedi. Köpek birinizin kabına ağzını soktuğu zaman o kabı 7 defa yıkasın. Eğer bu bir necasette Müslüman buna dikkat edecek demektir. Ahmet bin Hanbel'in müsnedi 7607. hadis-i şerif Ebu Hureyre rivayet etti bize. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Adem oğluna yaptığı her iyiliğe karşılık 10 ila 700 kat arasından sevap verilir. Oruç müstesna. Allah buyurur ki o benimdir. Yani oruç benimdir. Onun mükafatını verecek olan da benim. O şehvetini, arzularını benim için bırakıyor. Ve yemeği benim için terk ediyor. Oruçlu için iki sevinç vardır. Biri iftar ettiği zaman, diğeri de Rabbine kavuştuğu zaman. Oruçlunun ağız kokusu Allah katında misk kokusundan daha hoştur. Değerlendirmeleri Allah-u Teala yapıyor. Hangi amelimizin neyle karşılık bulacağını biz ondan öğreniyoruz. Rabbimiz değer verecek. Samimiyetimiz, içtenliğimiz, fedakarlığımızdaki boyut, ibadetlerimizdeki samimiyet vesaire bunlar etkileyecek kulluğumuzun karşılık bulmasında. Ama oruç zaten bir vazgeçiştir. İnsanın zoruna da gidebilir. Arzularını terk ediyor, yemeği içmeyi bırakıyor. Bunu sırf bir insan Allah için yapar. Allah dedi diye normal hayatından uzaklaşıyor. Allah'ın helal kıldıklarından vazgeçiyor. Farz, oruç, Ramazan zaten böyledir. Bunun dışında tutulan oruçlar da böylesi bir sevap kaynağı Allah'ın izniyle. Ve iki güzel anı var oruçlunun. Birisi iftar ettiği zaman hakikaten nasıl mutlu olur insan. Ve bir de kıyamet gününde bu ibadetin sevabıyla karşılaştığımız gün, Allah'a kavuştuğumuz gün, bu bize bir sevinç olacak. Peygamber Efendimizin ifadesiyle Rabbimizden bize naklediyor. Ve oruçlunun ağız kokusu aslında belki insanların hoşuna gitmeyen bir koku gibi olabilir. Ama Allah katında mis kokusundan daha da değerli. Böyle bir kokuyu da biz de seveceğiz. Kendimiz için de, Müslümanlar için de. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okumaya devam edeyim. 7611. hadis-i şerif. Müezzin sesinin gittiği oranda bağışlanır ve sesini işiten yaş veya kuru her şey onu tasdik eder, onaylar. Onu işitip aynı şekilde şehadette bulunan kişilere de kıyamet gününde 25 derece vardır. Müezzin ezan okuyan kişi, Allah'ın ibadetine, Allah'a kulla davet eden birisi. Dolayısıyla böyle bir davetçi İbrahim peygamberin yolu üzeredir. Çünkü ilk bu tür bir davet İbrahim aleyhissalatü vesselam yaptı. Bütün müezzinler de Bilal-i Habeşi gibi tüm müezzinler Allah'a, Allah'ın dinine, Allah'a kulluğa davet eden kişi bu davet etmesi sırasında sesin ulaştığı her yerde her kim varsa işte yaş ya da kuru ya da canlı ya da cansız hepsi onu tasdik ediyor. Evet dediklerin doğrudur deyip kabul ediyorlar. Müslümanlar da ezan işittiklerinde, müezzinden gelen kelimeleri duyduklarında bu da aynı şekilde tanıklık yapacak. Yani Allahu Ekber dediğinde Allahu Ekber, Eşhedü en la ilahe illallah dediğinde Eşhedü en la ilahe illallah, Eşhedü enne Muhammeden Resulullah dediğinde aynı şekilde, Hayy alassalah dediğinde La havle ve la kuvvete illa billah, Hayy alel felah dediğinde La havle ve la kuvvete illa billah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, La ilahe illallah diye tekrar edecek, tasdik edecek. O da şehadette bulunacak. Bunu yaptığında aynen ona da böylesi müezzinin ezanına katılana da 25 derece vardır diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bugün ezan okuyuşlar başka türlü bir çağrı olabilir. Biz bunun mahiyetini konuşmayacağız. Burada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bize anlattığı ezan gerçekten hakka, hayra, kulluğa çağıran ezan ve Müslüman da buna göre buna talip olacak, tabi olacak. Her birimiz Allah'ın dininin davetçisi makamında durmaya gayret edeceğiz inşallah. Ahmet bin Hanbel'in müsnedi 7612. hadis-i şerif. Cemaatle kılınan namaz tek olarak kılınan namazdan 25 kat daha üstündür. Gece ve gündüz melekleri sabah namazında bir araya gelirler. İsterseniz İsra suresinin 78. ayetini okuyun. Nasıl dua ayet-i kerime? Çünkü sabah namazına melekler şahit olurlar. Ve Kur'an el fecr, inne Kur'an el fecr kâne meşhuda. O sabah okuması, sabah kulluğu ve bu kulluk, bu okuma yani sabah namazı şahitlidir. Kâne meşhuda. Onun tanıkları var. Gecenin melekleriyle gündüzün meleklerinin nöbet değişimi sırasında kılınan bir namaz diye anlatılıyor. Dolayısıyla bizi bırakıp Rabbimin yanına gidecek olan melekler bizi namazda görmekteler. Yeni gelmiş görev alan melekler bizi namazda görüyorlar. Dolayısıyla bu kulluk değişimi bizim için çok önemli bir şehadet noktasıdır. şahitli bir namaz, kulluğumuza şahit oluyorlar. Cemaatle kulluğu gerçekleştirelim. Hiç olmazsa evimizde cemaat olabiliriz. Eşimizle, çoluk çocuğumuzla birlikte imamlık yaparız. Arkamızda onlar dururlar. Böylece cemaatli bir namazı kılmaya gayret ederiz. Ortamların münasip olmadığı zamanlarda da Müslümanlar kendileri için böylesi yollar bulacaklar inşallah. Rabbim kulluğumuzu kendi rızasına uygun şekle döndürsün. Resul sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı gibi yapan kullarından eylesin bizleri de. Velhamdülillahi rabbil alemin. Allahümme salli ala Muhammed.